Ayrım 41, sayfa 360. Ahlak. Ahlak, huy, tabiat, yaratılış ve seciye demek olan hulk kelimesinin çoğuludur. Ahlak, iyi ya da kötü sıfatları ile kullanılmakta olup, iyi ahlak, nefsin kuvvet ve vasıflarında itidalli olması, orta yolu tercih etmesi demektir. Diğer bir ifadeyle, insanın bir gayeye yönelik olarak kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Bunun aksi ise kötü ahlaktır. Güzel ahlak, imanı tamamlayan, ihsanı kemale erdiren, hayatı güzelleştiren, sahibini Allah'ın rızasına yaklaştıran ve insanları ona meftun eden bir iksirdir. Yüce Allah'ın sıfatlarının insan üzerindeki gölgesi ve bu sıfatlardan kula yansıyan ilahi akislerdir. Bu sebeple güzel ahlakla bezenmek Allah'a yakınlığın alametidir. Kötü ahlak da Allah'tan uzaklaşmanın ve helake doğru sürüklenmenin işaretidir. Güzel ahlak şahıslar için bu derece önemli olduğu gibi toplum için de zaruridir. Ahlakın tefessüh ettiği, çürüyüp bozulduğu bir toplum, dağılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Tarihin şehadetiyle sabittir ki, düşmana mağlup olmuş nice milletler, daha sonra güçlenerek istiklallerini elde edebilmiş, düşmanlarına galip gelebilmişlerdir. Fakat ahlaksızlığa, sefaate, zulme ve adaletsizliğe mağlup olan bir milletin, kendini toparlayıp güçlenmesi mümkün olmamıştır, olamaz da. Sefaat nice milletleri tarih sahnesinden silmiştir. Bunun misalleri çoktur. Roma, Endülüs ve Pers İmparatorluğu bunlardan sadece birkaçıdır. Mesela Romalılarda faziletli davranışlar inkişaf etmiş, gerek idareciler gerekse ahali arasında muhabbet tesis edilmişti. Onlar sefaatten ve ahlaksızlıktan son derece sakınır ve faziletli yaşamayı bir şeref sayarlardı. Hanımları ve gençleri son derece iffetliydi. Ancak İskender Yunanistan'ı fethedince onlardaki ahlaksızlık ve sefaat Roma'yı istila etmeye başladı. O güzel ahlak ve faziletin yerini ahlaksızlık aldı. Aile hayatı tefessüh etti. O ihtişamlı Roma İmparatorluğu yıkıldı ve tarih sahnesinden silinip gitti. Ne kanunları ne de zenginlikleri onları yıkılmaktan kurtaramadı. Ahlak toplumda huzurlu ve emniyetli bir ortam vücuda getirir. Bu da maddi ve manevi terakkinin ilk adımıdır. Bu yüzden İslam ahlaka çok önem verir. Mekke-i Mükerreme'de inen surelerin ihtiva ettiği iki ana mevzudan birinin iman, diğerinin de ahlak olduğunu dikkate alırsak, Kur'an-ı Kerim'in ahlaka verdiği değeri daha iyi anlarız. İman, Allah Teala ile irtibatın, ahlak ise içtimai çevreyle münasebetlerin esasını teşkil eder. Resulullah şöyle buyurur: "Ben ancak iyi ve güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." Ahmet 2, 381, Muvatta Hüsnül Hulk 8, Hakim 2, 670. Cibril bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi: "Bu din, yani İslam, zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz." Heysemi 8-20, Ali el-Müttaki, Kens 6-392. Allah Teala rızıklarınızı aranızda taksim ettiği gibi ahlakınızı da aranızda taksim etmiştir. Allah Azze ve Celle dünyayı sevdiğine de verir, sevmediğine de. Dini ise ancak sevdiklerine verir. Allah kime dini lütfetmişse onu seviyor demektir. Ahmet 1-387. Bu hadisi şerifte ahlakın din ile özdeşleştirildiğini görmekteyiz. Peygamber Efendimizin bütün halleri güzel ahlakın zirve misalleri durumundadır. Hazreti Ayşe şöyle der: "Ahlakı Hazreti Peygamber'den daha güzel bir başkası yoktur. Onun nezaketine küçük bir örnek vermek gerekirse, ashabından veya ailesinden kim onu çağırsa hemen "buyur" diye ona mukabele etmesi zikredilebilir. Sahip olduğu bu yüce ahlak sebebiyle Allah Teala "muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzresin" ayeti kerimesini inzal buyurdu. Kalem 4, Vahidi, Esbab, sayfa 463. Müslümanlar oturmayı, kalkmayı, yürümeyi, yemeği, içmeyi, insanlara hitap etmeyi, uyumayı, uyanmayı, yani günlük hayatta neyi, nasıl yapacaklarını hep Peygamber Efendimizin bütün tafsilatıyla tespit edilmiş olan örnek hayatından öğrenirler. O, insanlığa en güzel ahlakı öğretmiştir. Sadece getirdiği ahlak bile onun gelmiş geçmiş en büyük insan olduğunu göstermeye kafidir. Resulullah, ümmetini de güzel ahlaka teşvik ederek şöyle buyurur. Müminlerin imanca en olgunları, ahlakı en güzel olanlarıdır. Ebu Davud, Sünnet 15/4682, İbni Hibban, Sahih 9/483. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Tirmizi 1:62-2002. Mizana ilk konulacak olan şey güzel ahlaktır. Taberani Kebir 14:253-4/647, 25:73-178. İnsanları mallarınızla memnun ve tatmin etmeniz mümkün değildir. Siz onları güler yüzünüz ve güzel ahlakınızla memnun etmeye çalışınız. Hakim 1:212-427. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'a Allah'ım yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir diye niyazda bulunurdu. Ahmet 1:403-6:68-155. Bu girişten sonra şimdi de İslam'ın öğrettiği güzel ahlaktan birkaç numune arz edelim. 1. Merhamet. İslam, insanlara merhamet etmeyi, acımayı, menfaatlerini sağlayıp zararlı şeylerden korumayı, acılarını dindirip gönüllerine sevinç ve huzur vermeyi ve onları sevmeyi öğretir. Bilhassa yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlılara, emrimiz altındaki insanlara, hayvanlara merhamet ve şefkatle davranmayı ısrarla emreder. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sık sık affedici ve merhametli olduğunu, hatta merhamet edenlerin en merhametlisi olduğunu ve merhametinin her şeyi ihata ettiğini Araf 151 haber verir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın merhametini ifade eden Rahman ve Rahim isimleriyle başlar. Ve Müslümanlar bu sıfatların geçtiği Fatiha suresini günde en az 40 defa namazlarında okurlar. Yine Müslümanların her işe başlarken söyledikleri ve gün boyu dillerinden hiç düşürmedikleri besmele de daima Allah'ın merhamet ve şefkat sıfatlarını hatırlatır. Kainatta ne var ne yoksa hep ilahi rahmetin tecellisinden başka bir şey değildir. Mahlukatta bütün merhamet tezahürleri de Cenab-ı Hakk'ın bu nihayetsiz rahmetinin bir tecellisidir. Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırdı. Bunun 99'unu kendi katında tuttu, bir cüzünü de yeryüzüne indirdi. İşte bu bir cüz rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta ana atın süt emzirirken yavrusuna zarar vermemek için ayağını yukarı kaldırması bile bu yüzde birlik rahmetin eseridir. Buhari, Edep 19, Müslim, Tevbe 17. Peygamber Efendimizin şahsiyetinin en mühim vasfı da merhamettir. Allah Teala onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Enbiya 107. Bu yüzden Allah Teala kendi isimlerinden Rauf çok şefkatli ve Rahim çok merhametli sıfatlarını Resul-i Ekrem Efendimiz'e de lütfetmiştir. Halbuki önceki peygamberlerden hiçbirine bu sıfatları bahşetmemiştir. Tevbe 128, Kurtubi 7-192. Hazreti Peygamber zaman zaman hitabelerinde, "Ey insanlar, ben ancak alemlere hediye edilmiş rahmet peygamberiyim." buyururdu. Darimi Mukaddime 3. Ümmetini de merhametli olmaya teşvik ederek şöyle derdi. Merhamet edenlere Rahman olan Allah Teala merhamet buyurur. Yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Tirmizi 1:16-1924. İnsanlara merhamet etmeyene Allah Azze ve Celle de merhamet etmez. Müslim, Fedail 66, Buhari, Edep 18. Enes bin Malik şöyle demiştir. Resulullah çok merhametli bir insandı. Yanına gelip ihtiyaç arz eden herkese mutlaka olumlu cevap verir, vaatte bulunur, istenilen şey yanında varsa hemen talebini yerine getirirdi. Bir gün namaz için kamet getirilmişti. O esnada bir bedevi gelerek elbisesinden tuttu ve ''Az bir ihtiyacım kaldı. Onu unutmaktan korktuğum için hemen halletmek istiyorum.'' dedi. Allah Resulü ihtiyacını karşılayıncaya kadar onunla birlikte ayakta bekledi. Sonra da dönüp namazı kıldırdı. Buhari El Edebül Müfret No 278. Resulullah bir gün yanında Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Übeyde bin Cerrah ile birlikte ashabından bir grubun arasında bulunuyordu. O esnada içinde içecek olan bir bardak getirildi. Resulullah bardağı Ebu Übeyde'ye verdi. Ebu Übeyde, siz buna daha layıksınız ey Allah'ın Nebisi dedi. Efendimiz, buyur al dedi. Ebu Übeyde bardağı aldı, içmeden önce tekrar, ey Allah'ın Nebisi siz buyurun dedi. Nebi-i Ekrem Efendimiz, buyur iç, bereket büyüklerimizle beraberdir. Kim küçüğümüze merhamet etmez ve büyüğümüze hürmet göstermezse bizden değildir buyurdu. Heysemi 8-15. Enes şöyle der. Çoluk çocuğuna Resulullah Efendimiz'den daha merhametli olan başka bir kimse görmedim. Müslim Fedail 63. Resulullah peygamberlikle vazifelendirilmeden az önce yaşayan 5-6 insan vardı ki bunlar şirke bulaşmazlar ancak Allah'a nasıl ibadet edeceklerini de bilemezlerdi. Hanif denilen bu insanlar sadece Allah'ın bir olduğunu ikrar etmekle yetinirlerdi. İşte bunlardan biri olan Zeyd bin Amr, diri diri toprağa gömülecek kızları kurtarıp hayatlarını bağışlardı. Kızını öldürmek isteyen adama, ''Onu öldürme, onun külfetini ben üzerime alıyorum.'' der ve kızı alırdı. Kız büyüyüp serpilince babasına, ''Dilersen onu sana teslim edeyim, dilersen ihtiyaçlarını görmeye devam edeyim.'' derdi. Buhari, Menakıbul Ensar 24. Zeyd'deki bu merhamet duygusu onu şirk ve küfürden muhafaza etmiş, hanif olarak ahirete intikal etmesini sağlamıştır. Resulullah onun hakkında, o kıyamet gününde benimle İsa arasında ayrı bir ümmet olarak diriltilecektir buyurmuştur. Heysemi 9-416. Resulullah 3 yetim yavrunun ihtiyaçlarını karşılayan kişinin gecelerini ibadet, gündüzlerini oruçla geçiren ve her şeyini feda ederek gece gündüz Allah yolunda koşan kişi gibi sevap kazanacağını beyan etmiştir. İbn-i Mace, Edeb 6. Tabiîn neslinin ileri gelen alimlerinden Abdullah bin Mübarek Hazretleri 5-181/797 varlıklı bir hadis alimiydi. Dostlarıyla birlikte hac yolculuğuna çıkmıştı. Yol üzerinde bir kulübede yaşayan iki kız çocuğu gördü. Kimsesi olmayan bu çocuklar açlıktan dolayı kulübe yakınlarındaki ölü bir kuş etini alıp yemek istediler. Bu duruma şahit olan İbnül Mübarek Hazretleri yolculuğa devam etmekten vazgeçti. Yanında bulunan 1000 dinar paranın 20 dinarını Merve geri dönmek için ayırdıktan sonra paranın geri kalan kısmını kız çocuklarına verdi. Dostlarının neden böyle yaptın diye sormaları üzerine şöyle dedi. Bu yaptığımız bu seneki haccımızdan daha sevaptır. M. Said Hatiboğlu ilk sufilerin hadis, sünnet anlayışları üzerine İslamiyet Cilt 2 Sayı 3 Temmuz-Eylül 1999 sayfa 13. Umumi merhamet. Hangi dinden olursa olsun, inanmasalar dahi bütün insanlara iyilik ve merhametle muamele etmek insani bir vazifedir. Bu sebeple İslam'ın hakim olduğu topraklarda farklı din mensuplarına hoşgörüyle bakılmış, onlara şiddet ve zulüm uygulanmamıştır. Nitekim İslam'a karşı cephe alan ve Peygamber Efendimiz'e olmadık işkenceler yapan Kureyşliler bir sene kıtlığa maruz kalmışlardı. Öyle ki o yıl neredeyse helak oluyorlardı. Açlıktan hayvan leşlerini yediler, kemiklerini kemirdiler. Liderleri Ebu Süfyan Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ''Ya Muhammed, senin getirdiğin esaslar arasında sıla-i rahim, akrabayla ilgilenmek de var. Halbuki senin kavmin helak olmuş vaziyettedir. Artık Yüce Allah'a dua et.'' dedi. Resulullah dua edince Cenab-ı Hak onlara yağmur ihsan etti. Yedi gün yedi gece bol miktarda yağmura nail oldular. Bu kez insanlar yağmurun çokluğundan şikayet ettiler. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'ım etrafımıza yağdır, üzerimize değil," diye dua buyurdu. Gökyüzündeki bulutlar derhal açılıverdi ve civar bölgelerdeki insanlar üzerine yağmur yağmaya başladı. Buhari İstiska 13. Bedir'de Müslümanlarla müşrikler karşı karşıya gelmiş, savaş için son hazırlıkları yapıyorlardı. Bir grup müşrik Müslümanların havuzundan su içmek için geldiler. Müslümanlar onlara mani olmak istedikleri zaman Allah Resulü "Bırakınız içsinler," buyurdu. Onlar da gelip içtiler ve saflarına geri döndüler. İbni Hişam 2-261. Son asır İslam alimlerinden Profesör Doktor Muhammed Abdullah Dıraz, Müslümanların insanlığa bakışını şöyle ifade eder. Aklı selim sahibi kimseler, insanlığa ve hadiselere kuşun sığındığı yuvasına ve kendisiyle uçtuğu kanatlarına baktığı gibi bakarlar. İslam hakkında bazı görüşler, sayfa 101. Zira insanlar birbirlerine lazımdır. İnsanlara haksız yere düşmanlık etmek kişinin bindiği dalı kesmesidir. İnsanda merhamet ise kişinin kendisine iyilik etmesidir. Bunun neticesi de ilahi merhamete nailiyettir. İslam'ın getirdiği merhamet insanlarla sınırlı değildir. Onun merhametinden diğer varlıklar da nasiplerini almışlardır. Bir gün Resulullah, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz," buyurmuştu. Ashab-ı kiram, "Ya Resulullah, hepimiz merhametliyiz," dediler. Allah Resulü ise şu izahı yaptı. "Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet." Hakim 4, 185/7310. Resulullah bir gün yolda giderken bazı insana rastlamıştı. Bunlar binek hayvanlarının üzerinde oldukları halde durmuş muhabbet ediyorlardı. Onlara şöyle buyurdu. "Hayvanlarınıza onları yormadan güzelce binin ve kullanmadığınız zaman da bırakıp güzelce istirahat ettirin. Onları yollardaki ve sokaklardaki konuşmalarınız için kürsü edinmeyin. Sırtlarında durarak muhabbet etmeyin. Nice binilen hayvan vardır ki sırtına binenden daha hayırlıdır ve Allah Tebareke ve Teala'yı ondan daha çok zikretmektedir." Ahmet 3-439. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir defasında Mekke'den gelirken Hemedan'a uğramıştı. Oradan çörek otu satın aldı, memleketi Bistam'a vardığında aldığı çörek otunun içinde birkaç karınca gördü. "Bu karıncaları yerlerinden ayırmışım," diyerek kalktı ve onları tekrar Hemedan'a götürüp aldığı yere bıraktı. Feridüddin Attar, Tezkiretül Evliya 1-176. Mevlana Hazretleri bir gün talebesine bol miktarda yiyecek almasını rica etmişti. Talebesi yiyecekleri alıp Hazreti Mevlana'ya getirdi. Üstad tek bir kelime dahi söylemeden onları aldı, bir peşkirle üzerlerini örttü ve yürüdü. Bu farklı durumu çok merak eden talebesi de onu uzaktan takip ediyordu. Hazreti Mevlana bir harabeye girdi, orada yeni yavrulamış bir köpek vardı. Üstad bütün erzakı bu dişi köpeğin önüne bıraktı. Talebesi bu engin şefkat ve merhamet karşısında dona kaldı. Talebesini fark eden Mevlana Hazretleri ona şöyle dedi. "Bu zavallı hayvan 7 gündür hiçbir şey yemedi. Yavruları sebebiyle buradan uzaklaşamıyordu. Allah onun iniltilerini benim kulağıma duyurdu ve çektiği acıları dindirmemi bana emretti." Evado Vitray Meyerovic, İslam'ın Güler Yüzü, sayfa 91-92. İslami merhamet ve diğer kamlığın müesseseleşmiş hali olan vakıflar da tarih boyunca insanlığa ve diğer mahlukata sayısız hizmetlerde bulunmuştur. Müslümanlar, fakirler, muhtaçlar, hastalar, yaşlılar, yolcular, ilim talebeleri ve hayvanlar için on binlerce vakıf tesis etmişlerdir. Buralarda yaşanan şefkat ve merhamet tezahürleri toplansa ciltlerce eser ortaya çıkar. Bakınız Osman Nuri Topbaş, Vakıf, İnfak, Hizmet, İstanbul 2002. 2. Affedebilmek. İslam, insanı şahsına karşı yapılan hataları affetmeye teşvik eder. Zira hatasız kul olmaz. İnsanlar ister istemez hata yaparlar ve bunu fark ettiklerinde hemen vazgeçerler. Sonra da hatalarının örtülmesini ve affedilmelerini isterler. O halde insan kendisine karşı yapılan hataları da affetmesini bilmelidir. Enes şöyle anlatır. Resulullah aramızda oturuyordu, azı dişleri görününceye kadar tebessüm ettiğini gördük. Hazreti Ömer, anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, sizi böyle tebessüm ettiren nedir diye sordu. Efendimiz şunları anlattı. Ümmetimden iki kişi yüce Rabbimizin huzurunda diz çöktüler. İçlerinden biri, ey Rabbim benim hakkımı kardeşimden al dedi. Allah Teala, hakkını kardeşinden nasıl alayım, zira onun hiçbir hasenatı kalmamıştır buyurdu. O zaman günahlarımın bir kısmını ona yükle dedi. Söz buraya gelince Allah Resulü ağladı, gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı ve şöyle buyurdu. Kıyamet günü öyle büyük bir gündür ki o günde insanlar günahlarının başkalarına yüklenmesine son derece ihtiyaç duyarlar. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Allah Teala hakkını talep eden kişiye gözlerini kaldır ve cennetlere bak buyurdu. Adam başını kaldırdı ve ya Rabbi altından yapılmış şehirler, altından yapılmış ve incilerle süslenmiş saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygamber, hangi sıddık veya hangi şehit için hazırlandı dedi. Cenab-ı Hak istersen sen buna malik olabilirsin buyurdu. Adam neyle deyince Allah Teala kardeşini affetmek suretiyle buyurdu. Adam ey Rabbim kardeşimi affettim dedi. Bunun üzerine Allah Teala kardeşinin elinden tut ve onu cennete götür buyurdu. Bu hadiseyi anlattıktan sonra Allah Resulü Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızı ıslaha çalışın. Gördüğünüz gibi Allah Teala Müslümanların arasını ıslah ediyor buyurdu. Hakim 4:620/8718. Allah ve Resulünün müminlere olan şefkat ve merhameti ne kadar büyük. Bu durumda biz Müslümanlara düşen vazifede zulüm ve haksızlıktan şiddetle kaçınarak ahirette iflas etmekten korunmak, şahsımıza karşı yapılan hataları bol bol affetmek ve mümin kardeşlerimizin arasını ıslah etmektir. Merhameti bol olan Rabbimiz Ali İmran suresinin 152. ayetinde müminlerin Uhud'da yaptığı kusurlardan bahsederek onları ikaz ettikten sonra fazla üzülmemeleri için hemen hatalarını affettiğini beyan etmiştir. Daha sonra bunu 155. ayette tekrarlamış, 159. ayette ise Peygamber Efendimiz'e müminleri affetmesini ve onlar için Allah'a istiğfarda bulunmasını emretmiştir. Bu da onun ne kadar mağfiret ve hilm sahibi olduğunu göstermektedir. Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için Allah'tan mağfiret dile ve hakkında vahiy inmeyen işler hususunda kendileriyle istişare et. Bir kere de karar verip azmettin mi artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran 159. Diğer bir ayeti kerimede şöyle buyrulur. Ey Resulüm, affedici ol, iyi ve güzel olan şeyleri emret, delil kabul etmeyen ısrarcı cahillerden yüz çevir. Araf 199. Cenab-ı Hak bizim bilerek veya hataen işlediğimiz günahları affetmeseydi halimiz nice olurdu. Merhameti sonsuz olan Rabbimizin affı sayesinde ayakta kalabildiğimizin farkında mıyız acaba? Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları muayyen bir vakte kadar erteliyor. Vakitleri gelince bir an bile geciktirmez, gerekeni yapar. Şüphesiz Allah kullarını görmektedir. Fatır 45, Nahl 61. Cenab-ı Hak kullarını devamlı affediyor ve onlara mühlet verip akıllarını başlarına almaları hususunda fırsat tanıyor. Bakara 52. Peygamber Efendimiz hep affederdi. Allah Resulü insanları hep affetmiştir. Canına kasteden her türlü eziyet, işkence ve hakarette bulunan, evlatlarının ölümüne sebep olan, ordular hazırlayıp üzerine yürüyen insanlar gelip af dilediklerinde Resulullah hepsini affetmiştir. Mesela kendisine sihir yaparak hastalanmasına ve ıstırap çekmesine sebep olan münafık Yahudi, Lebidi ve onu bu işe teşvik eden kimseleri vahiy yoluyla öğrenmişti. Lakin Lebid'in ne yüzünü gördü ne de bu suçunu anıp başına kalktı. Ne hayatına kasteden Lebid'i ne de mensup olduğu Beni Zurayk kabilesinden birini cezalandırdı. İbn-i Sad 2-197, Buhari Tıp 47-49, Müslim Selam 43, Nesai Tahrim 20, Ahmet 4-367-6-57, Ayni 21-282. Hazreti Ayşe validemiz, "Ya Resulullah, sihir yapan kimseyi teşhir edip rezil rüsva etsen olmaz mı?" dediğinde Peygamber Efendimiz şu muhteşem cevabı verdi. "Allah Teala bana şifa verdi. Ben de insanlar üzerine şerri yaymak ve onlara kötülük etmek istemem." Buhari Edep 56. Hayber'in fethinden sonra Yahudi bir kadın Allah Resulü'nün yemeğine zehir koymuştu. Resulullah eti ağzına aldığında zehirli olduğunu fark etti. Kadın yemeğe zehir koyduğunu itiraf ettiği halde Efendimiz onu affetti. Buhari Tıp 55, Müslim Selam 43. Yemame'nin lideri Sümame bin Üsal, Müslüman olunca kendisiyle alay eden Mekke müşrikleriyle tüm ticari ilişkilerini kesmiş ve "Vallahi Peygamber Efendimiz izin verinceye kadar Yemame'den size bir buğday tanesi dahi gelmeyecek" demişti. Halbuki Kureyş her türlü erzak ve ihtiyaçlarını hep Yemame'den alıyordu. Açlık ve kıtlığa maruz kalan Mekkeliler çaresizlik içinde Peygamber Efendimiz'e müracaat ettiler. Allah Resulü Sümame'ye mektup yazarak ticaretine devam etmesini söyledi. Buhari, Meazi 70, Müslim, Cihat 59, İbni Abdilber, El-İstihab 1, 214-215, İbni Esir, Üstülgabe 1-295. Halbuki o müşrikler daha önce Müslümanlara ambargo uygulayarak 3 yıl boyunca onları açlık içinde kıvrandırmışlardı. Açlık sebebiyle ağlayan çocukların sesi kenar mahallelerden duyulurdu. Buna rağmen Allah Resulü onlara sıkıntı çektirmedi, affetti. Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Vahşi isimli köleyi kiralayarak Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettirmişti. Bununla da kalmayıp azalarını kestirmiş, karnını yardırıp ciğerini çıkarttırdıktan sonra onu hırsla dişlemişti. Resulullah amcasının bu perişan halini görünce çok üzüldü, ciğeri dağlandı. Ancak bu fecaati işleten Hint huzuruna gelip af dilediğinde onu affetmekte zorlanmadı. Hint biat etmek isteyen diğer kadınlarla birlikte Peygamber Efendimizin huzur-i alilerine gelmişti. Tanınmamak için yüzünü peçelemiş, kılık kıyafetini değiştirmişti. Öldürülmekten korkuyor, Peygamber Efendimiz'den uzak duruyordu. Diğer kadınlar konuşmayınca Hint, "Ya Resulullah, Allah'a hamdolsun ki kendisi için seçip beğendiği dinini üstün kıldı. Muhakkak ki senin rahmetin bana da dokunacaktır. Ey Muhammed, ben şimdi Allah'a inanmış ve onu tasdik etmiş bir kadınım," dedi. Sonra yüzünden peçeyi açıp, "Ben Hint binti Utbe'yim. Allah geçmiş günahları affeder. Sen beni bağışla ki Allah da seni bağışlasın," dedi. Resulullah tebessüm etti. Hind'i yanına çağırdı ve "Demek sen Hint binti Utbe'sin," buyurdu. Hint, "Evet," dedi. Allah Resulü, "Merhaba, hoş geldin," buyurdu. Hint, "Vallahi ya Resulullah, dün yeryüzünde senin hane halkın ve taraftarların kadar zillete ve hakarete uğramasını istediğim başka bir kimse yoktu. Bugün sabaha çıktığımda ise senin hane halkın ve taraftarların kadar izzet ve şerefe nail olmasını istediğim başka biri yok," dedi. Resulullah, "Senin bu halin daha da artacak, imanın kuvvetlenecek, Allah ve Resulüne muhabbetin daha da ziyadeleşecektir," buyurdu. Bakınız Müslim Akdiye 8, Vakidi 2-850, Taberi 28-99, Zemanşeri 6-107, Diyarbekri 2-89. Gün geldi, bu fecaati bizzat işleyen Vahşi de geldi ve af diledi. Resulullah onu da affetti. "Fakat bana görünmemeye dikkat edebilir misin? Seni görünce acım tazeleniyor," buyurdu. Buhari, Meyazi 23, İbni Kuteybe, El-Marif, İstanbul, sayfa 227. Peygamber Efendimiz kendisi insanları affediyor ve ümmetine de şu tavsiyede bulunuyordu. Özür dileyerek yanına bir kardeşi gelen kimse ister haklı ister haksız olsun onu kabul etsin. Aksi halde cennette Kevser havuzunun başında benim yanıma gelemez. Hakim 4:170/7258. Mekke'yi fethettiğinde bütün düşmanları Allah Resulü'nün eline geçmişti. Ancak o hepsini affetti ve bugün merhamet günüdür, gidebilirsiniz, serbestsiniz buyurdu. Bakınız İbni Hişam 4:32, Vakidi 2:835, İbni Sad 2:142-143. Sonra en büyük düşmanı olan Ebu Leheb'in oğullarını sordu. Amcası Hazreti Abbas'a, kardeşin Ebu Leheb'in iki oğlu Utbe ve Muattip nerede kaldılar, onları göremedim buyurdu. Hazreti Abbas, herhalde Kureyş müşriklerinden uzaklara çekip gidenlerle birlikte onlar da kaçmışlardır dedi. Resulullah, onları bulup bana getir buyurdu. Görüldüğü gibi Efendimiz kendisine gelenleri affetmekle kalmıyor, gelmeyenlerin de peşine düşüyor, onları da affedip huzura kavuşturmak istiyordu. Abbas hayvanına binip Ebu Leheb'in oğullarını aramaya gitti. Bulduğunda Resulullah sizi çağırıyor dedi. Onlar da derhal hayvanlarına binip Hazreti Abbas'la birlikte Allah Resulü'nün huzuruna geldiler. Peygamber Efendimiz onları İslam'a davet edince hemen Müslüman oldular. Resulullah onların İslam'a girmesine çok sevindi. Ellerinden tutup Mültezem Kabe'nin kapısı ile Hacer-i Esved arasında kalan kısımdır. Peygamber Efendimiz Mültezem'de durup sadrını, yüzünü, kollarını ve avuçlarını Kabe'nin duvarına koymuş, kollarını ve ellerini iyice yayarak dua etmiştir. Ebu Davud Menasık 54/1899. Bir hadisi şerifinde de Hacer-i Esved ile makamı İbrahim arası Mültezem'dir. Burada dua eden hastalar şifa bulur buyurmuştur. Heysemi 3:246. Götürdü ve onlar için bir müddet Allah'a dua etti. Sonra döndü, yüzünde büyük bir sürur müşahede ediliyordu. Hazreti Abbas, ya Resulullah, Allah seni mesrur kılsın, mübarek yüzünde büyük bir sevinç görüyorum dedi. Resulullah, evet Rabbimden amcamın oğullarını benim için bağışlamasını niyaz ettim, o da bağışladı buyurdu. Utbe ile Muattip artık Efendimiz'den hiç ayrılmıyorlardı. Onunla birlikte Mekke yakınlarındaki Huneyn'e gittiler. Huneyn gazvesi esnasında bir an bozgun yaşandığında dahi onlar Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmadılar. Hatta Muattip o gün Peygamber Efendimiz'i müdafaa ederken gözünden isabet aldı. Bakınız İbn-i Sad 4:60, Suyuti, Hasa-i-Sül Kübra 2:82, Halebi, İhsanül Uyun 3:48.